Ayrım 6. Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 61. Dussander ancak eve yaklaşınca sessizliği bozdu. Yağmur başlamıştı. Adam açtığı şemsiyeyi çocukla kendi başına tutuyordu. Ama yine de romatizmadan ses çıkmıyordu. Şaşılacak şeydi.
''Sen tıpkı romatizmam gibisin.'' dedi.
Todd başını kaldırdı. ''Ne?''
''İkinizin de bu gece sesi çıkmadı. Dilini ne kaptı oğlum? Kedi mi yoksa bir karabatak mı?''
Todd hiç diye mırıldandı. Dussander'in sokağına saptılar. Alman hafif bir acımasızlıkla konuştu.
Belki bunu tahmin edebilirim. Yemekte ağzımdan bir şey kaçıracağımdan korkuyordun. Annenle babana söyleyecek bahane kalmadığı için beni yemeğe çağırmalarına razı olmak zorunda kalmıştın. Şimdi her şey yolunda gittiği için şaşkınsın. Bu doğru değil mi?
Kimin umurunda? Todd somurtarak omuz silkti.
Dussander neden her şey yoluna gitmeyecekmiş diye sordu. Daha sen doğmadan ben iki yüzlülüğü öğrenmiştim. Sen de sır saklamasını biliyordun. Bunu itiraf etmem gerekiyor. Fakat bu gece beni gördün mü? Annenle babanı büyüledim. Onları büyüledim.
Todd birden dayanamayarak bağırdı. Bunu yapman gerekmezdi.
Dussander birden durup Todd'a baktı. Bunu yapmamam mı gerekiyordu? İstediğinin bu olduğunu sanıyordum oğlum. Bundan böyle evime gelip bana kitap okumana hiç itiraz etmeyeceklerinden eminim.
Todd öfkeyle homurdandı. Sen pek çok şeyden eminsin. Belki de senden bütün istediklerimi elde ettim. O leş gibi evine gelip tren deposunun orada yaşayan yaşlı pislik torbası şarapçılar gibi içkileri devirmeni seyretmem için beni zorlayan biri olduğumu mu sanıyorsun? Yükselip tizleşen sesinde telaş vardı. Hiç kimse beni zorlamıyor. Gelmek istersem gelirim, istemezsem de gelmem.
Sesini alçalt, seni duyabilirler.
Todd kimin umurunda diye karşılık vererek yürüdü. Bu kez mahsus şemsiyenin altından çekilmişti.
Dussander, evet gelmen için seni zorlayan yok diye mırıldandı. Açıkçasını istersen gelmemen beni daha çok sevindirir. İnan oğlum, tek başıma içmekten sıkılan biri değilim, hiç değilim.
Todd aşağı gören bir tavırla ona baktı. Bu hoşuna gider değil mi? Dussander cevap vermeyerek gülümsedi.
Ama buna güvenme.
Dussander'in evine giden bahçe yoluna girmişlerdi. Adam cebinde anahtarını aradı, parmakları bir an sancıdı, sonra ağrı kesildi. Ağrı bekliyordu. Dussander o zaman durumu anladığını düşündü. Ağrı onun yalnız kalmasını bekliyordu. O zaman ortaya çıkacaktı. Todd söylendi. Sana bir şey söyleyeceğim. Nedense soluk soluğaydı. Annemle babam senin kim olduğunu bilselerdi, onlara söyleyecek olsaydım yüzüne tükürürler ve sıska popona bir tekme atıp seni evden kovarlardı. Dussander yağmur çiseleyen karanlık gecede Todd'a baktı. Çocuk kafa tutar gibi başını kaldırmıştı ama yüzü solgundu. Gözlerinin altlarında gölgeler belirmişti. Halinden başkaları uyurken onun yatakta oturup kötü şeyler düşündüğü anlaşılıyordu.
Dussander kim olduğumu anlayınca sadece tiksinti duyacaklarından eminim diye cevap verdi.
Fakat için için baba Bowden'ın tiksintisini bir süre kontrol ederek oğlunun daha önce öğrendiği şeyleri sormaya kalkacağından da emindi.
Evet, sadece tiksinti duyacaklar. Fakat benim kim olduğumu aylardır bildiğini ve ağzını bile açmadığını onlara anlatacak olursam, o zaman senin hakkında nasıl bir duyguya kapılacaklar dersin?
Todd karanlıkta ses çıkarmadan ona baktı. Dussander kayıtsızlıkla,
İstersen gel beni gör dedi. İstemiyorsan evinde otur. İyi geceler oğlum.
Evinin kapısına doğru giderek ağzını hafifçe açmış arkasından bakan Todd'u yağmurda bıraktı. Monica ertesi gün kahvaltıda babam Bay Denker'ı çok beğendi Todd dedi. Onun büyük babana benzediğini söyledi. Todd kızarmış ekmeğini yerken ağzının içinde bir şeyler mırıldandı. Monica oğluna bakarak onun geceleri iyi uyuyup uyumadığını düşündü. Çocuk pek solgun görünüyordu. Hem notları da birden düşmüştü. Todd o güne dek hiç zayıf almamıştı.
Bugünlerde kendini nasıl hissediyorsun Todd?
Çocuk bir an boş gözlerle annesine baktı, sonra birden gülümsedi. Bu tatlı gülüş kadını adeta büyüledi, içinin rahatlamasını sağladı. Todd'un çenesine çilek reçeli bulaşmıştı.
İyiyim, bomba gibiyim.
Kadın Todd, bebeğim diye mırıldandı.
Çocuk Monica, bebeğim diye karşılık verdi ve birlikte gülmeye başladılar. 9. Bölüm. Mart 1975. Duslander pisi pisi dedi. Gel pisi pisi, pisi pisi. Arka verandada oturuyor, ayağının dibinde süt dolu pembe plastik bir tas duruyordu. Öğleden sonra 1:30'du. Hava sıcaktı ve hafif bir sis vardı. Batıda çıkan yangında çalılar, kuru otlar tutuşmuştu. Bu yüzden mevsime uymayan sonbahar kokusu etrafı kaplamıştı. Çocuk gelecek olursa 1 saat sonra evde olacaktı. Fakat artık her gün gelmiyordu. Haftada 7 gün yerine sadece 4 ya da 5 gün geliyordu. Duslander yavaş yavaş durumu anlamaya başlamıştı. Çocuğun başının dertte olduğunu seziyordu. Duslander pisi pisi, gel pisi pisi diyerek arka avlunun gerisinde çitin yanında oturan sokak kedisini kandırmaya çalıştı. Bu erkek kedi bahçedeki yaban otları kadar bakımsızdı. Adamın her seslenişinde hayvan kulaklarını dikleştirip dinliyor, gözlerini süt dolu pembe kaseden bir an bile ayırmıyordu. Duslander belki dersleri yüzünden sıkılıyor diye düşündü ya da kötü düşler görüyor. Belki de her ikisine de üzülüyordur. Sonuncu fikir gülümsemesine neden oldu. Yumuşak bir ses tonuyla gel pisi pisi diye yineledi. Kedi yine kulaklarını dikti. Yerinden kımıldamadan süt kasesine bakmaya devam etti. Duslander'in de sıkılmasına neden olan sorunları vardı. 3 haftadan beri SS üniformasıyla yatıp uyuyordu. Tuhaf bir pijama saydı, üniforma sayesinde bir süre uykusuzluk ve kötü düşlerden kurtulmuştu. Başlangıçta deliksiz uyumuştu, sonra düşler geri gelmişti. Hem teker teker değil, hep birlikte geri gelmişlerdi. Esinden çok daha korkunçtu. O gözleri görüyordu. Seçemediği ıslak bir ormanda koşarak kaçarken iri yapraklar, ıslak dallar yüzüne çarpıyor, bitki özü ya da kan gibi bir sıvının akmasına neden oluyorlardı. Etrafında o parlak gözler varken koşuyor, koşuyordu. Ruhu olmayan yaratıkların parlak gözleri ormandaki düzlüğe çıkana dek onu izliyordu. Karanlıkta düzlüğün öte yanındaki bayırı görmekten çok seziyordu. Bu bayırın yukarısında patin vardı. Patinin yayvan beton binalarını, elektrikli telle çevrili avlularını, Dünyalar Savaşı'ndaki Mars dreadnoughtlarını andıran gözetleme kulelerini seçiyordu. Tam ortadan dumanlar gökyüzüne doğru yükseliyordu. O tuğla sütunların altında yakılmış, çalışmaya hazır fırınlar bulunuyordu. Bunlar gecenin karanlığında korkunç canavarların gözleri gibi parlıyorlardı. Çevrede yaşayanlara patindeki mahkumların giyecek eşyaları ve mum yaptıkları söylenmişti. Fakat Auschwitz dolaylarındaki insanlar nasıl kampın sosis fabrikası olacağına inanmamışlarsa, patin çevresindekiler de bu yalana öyle inanamamışlardı. Ancak bunun önemi de yoktu. Rüyasında omzunun üstünden bakınca sonunda huzura kavuşamayan ölülerin gizlendikleri yerden çıktıklarını görüyordu. Huzursuz ölüler ya da Yahudiler, üstlerinde mavi numaralar parlayan çürümüş morumsu kollarına, pençe gibi olan ellerini uzatan ölüler yaklaşıyorlardı. Yüzleri de ifadesiz değildi artık. Bu suratlar kinle, intikam isteğiyle, öldürme arzusuyla canlanmıştı. Küçük çocuklar annelerinin yanında koşuyor, ihtiyar büyük babalar torunlarına dayanarak yürüyorlardı. Hepsinin yüzündeki ortak anlam da umutsuzluktu. Umutsuzluk mu? Evet. Çünkü Duslander düşünde o tepeye tırmanacak olursa kurtulacağını biliyordu. Mahkumlar da bunun farkındaydılar. Bu ıslak bataklığımsı yerde gece açan çiçeklerin öz suyu değil, kan akıttıkları bu ormanda kendisini yakalanmaya çalışan bir avdı. Fakat yukarıda yönetim onun elindeydi. Burası bir ormansa tepedeki kamp da bir hayvanat bahçesiydi. Orada bütün tehlikeli hayvanlar kafeslerine kapatılmışlardı ve oranın baş bakıcısı olarak hangi hayvanların besleneceği, hangilerinin yaşayacağı, hangilerinin kesilip incelenmek üzere uzmanlara teslim edileceğine de kendisi karar verecekti. Duslander koşarak tepeye tırmanmaya çalışıyordu. Fakat hareketleri karabasanlara özgü şekilde ağırdı. İskelet gibi ellerin boğazına sarıldığını hissediyor, soğuk ve pis solukları, cesetlerin kokularını duyuyor ve tam kampa erişeceği sırada kendini çekip yere yatıran ölülerin zaferle bağırdıklarını işitiyordu. Duslander pisi pisi dedi. Süt, güzel süt. Kedi sonunda yaklaşmaya razı oldu. Avlunun ortasına kadar geldi ve yine oturdu. Kuyruğunu endişeli endişeli sallıyordu. Adama güvenemediği belliydi. Ancak adam kedinin sütün kokusunu aldığını biliyordu ve sakindi. Hayvan er geç yaklaşacaktı. Patinde kaçakçılık sorunu olmamıştı. Bazı mahkumlar değerli eşyalarını küçük güderi keselerle popolarına sokup kampa gelmişlerdi. Çoğu zamanda getirdikleri şeylerin aslında hiç de değerli sayılmayan fotoğraf, saç tutamları, sahte mücevher gibi şeyler olduğu anlaşılmıştı. Mahkumlar keseleri ince sopalarla iyice yukarıya itmişlerdi. Bu yüzden kokmuş parmak denilen gardiyanın uzun parmakları bile keseleri çıkarmak için yeterli olmamıştı. Altı kuşaktan beri ailesinde olan bir elması patine gelmeden önce yutan bir kadını anımsıyordu. Kadın elmasın daima ailenin büyük kızına verildiğini söylemişti. Ama o Yahudiydi ve bütün Yahudiler yalan söylerlerdi. Aslında elmas küçük ve kusurluydu. Kadın bağırsaklardan dışarıya atılan elması tekrar yutmuştu. Bunu yapmaya devam etmiş ve sonunda elmas onun içini kesmeye başlayınca kadında kanama görülmüştü. Başka numaralar da vardı. Fakat mahkumlar daha çok biraz tütün, bir iki saç kurdelesi gibi değersiz şeyleri saklamaya çalışırlardı. Aslında saklanan şeyin değerli ya da değersiz olmasının önemi yoktu. Dussander'in mahkumları sorguya çektiği odada tıpkı şimdiki evindekini andıran üstüne kırmızı beyaz kareli muşamba örtülü bir mutfak masası ve üstünde kuzu yahnisi kaynayan bir tencere bulunan bir elektrik ocağı vardı. Birinin bir şey gizlediğinden kuşkulanıldığında onu tanıyanlardan biri odaya getirilirdi. Dussander mis gibi kuzu yahnisinin kokusu odaya dolarken ocağın yanında durur ve yumuşaklıkla ''Kim?'' diye sorardı. ''Altını gizleyen kim? Elmas saklayan kim? Kimde tütün var? Givenet adlı kadına çocuğu için ilaç veren kim?'' Getirilen kimseye yahni verileceğine dair bir söz söylenmezdi. Ama etin kokusu ergeç dillerin çözülmesini sağlardı. Aynı sonuca bir cop ya da bir tüfek dipçiğini mahkumların kasıklarına vurmakla da varabilirdi. Ama o yahni zarif bir yöntemdi doğrusu. Dussander pisi pisi dedi, kedinin kulakları dikildi. Hayvan doğrulacak gibi oldu ama uzun zaman önce atılan bir tekmeyi ya da bıyıklarını yakan bir kibriti anımsamış gibi yine yerine oturdu. Ama nasıl olsa kısa süre sonra yaklaşacaktı. Şimdi korkunç düşlerin etkisini geçirecek bir yol bulmuştu. Bir bakıma SS üniformasını giymekten farklı değildi bu. Hem böylece kendini daha güçlü hissediyordu. Dussander kendinden memnundu ve bunu daha önce düşünememiş olduğuna üzülüyordu. Kendisini sakinleştirmek için bulduğu yöntemi o çocuğa borçlu olduğunu sanıyordu. Todd ona geçmişte kalan korkulardan kurtulmak için bunları reddetmeye kalkmanın doğru olmadığını göstermişti. Aslında o olayları düşünmek, hatta sevgiyle kucaklamak gerekiyordu. Evet, çocuğun geçen yaz beklenmedik şekilde gelmesinden önce uzun süre kötü düşler görmediği de doğruydu. Ama artık geçmişi konusunda bir korkak gibi davrandığını anlıyordu. Bu yüzden kendine ait bir parçayı reddetmek zorunda kalmıştı. İşte şimdi onu geri alıyor, ona sahip çıkıyordu. Dussander pisi pisi derken yüzünde yumuşak, iç yatıştıran bir gülüş belirdi. Yaşamın türlü acımasızlığıyla karşılaştıktan sonra emin bir yere erişen ve biraz hikmet sahibi olan yaşlı bir adam gibi gülümsüyordu. Erkek kedi ayağa kalktı ve bir an durakladıktan sonra zarif hareketlerle avluyu açtı. Merdiveni çıkıp Dussander'e son kez güvenmeyen gözlerle baktı. Parçalanmış kulaklarını indirip sütü içmeye başladı. Dussander kucağında duran lastik eldivenleri alarak mırıldandı. İyi süt, iyi bir kedi için iyi bir süt. Bu eldivenlerin reklamını televizyonda görüp bir marketten satın almıştı. Bir parmakla kediyi okşarken bir yandan da tatlı sözler mırıldanıyordu. Bu okşayışlardan hoşlanan kedi sırtını kabarttı. Süt kabı boşalacağı sırada kediyi yakaladı. Hayvan Dussander'in ellerinden kurtulmak için dönüyor, debeleniyor ve lastik eldiveni tırmalıyordu. Hareketleri son derece çevikti. Dussander pençelerini ya da dişlerini eline geçirecek olursa kedinin savaşı kazanacağını biliyordu. O dövüşe alışmış eski bir savaşçı sayılırdı. Dussander ben de savaşçı olduğum için onu iyi anlıyorum diye düşünerek sırıttı. Kediyi vücuduna yaklaştırmadan tutarak ayağıyla kapıyı itip mutfağa girdi. Kedi bağırarak lastik eldivenleri paralamaya çalıştı. Başını uzatarak dişlerini yeşil lastikle kaplı baş parmağa geçirdi. Dussander sitem eder gibi pis kedi dedi. Fırının kapağı açıktı. Dussander kediyi fırına itip diziyle kapağı kapatıverdi. O anda romatizması yüzünden acı duydu fakat sırıtmaya devam etti. Soluk soluğa fırına dayanarak öylece kaldı. Hava gazı fırınıydı, bunu ender olarak kullanırdı. Sadece hazır yemekleri ısıtmak ve sokak kedilerini öldürmek için işe yarıyordu. Hayvanın acı acı miyavladığını ve fırının içine tırmalayarak çıkmaya çalıştığını hayal meyal duyuyordu. Dussander fırının düğmesini sonuna kadar çevirdi. 260 derece ısıyla yanacaktı fırın. Otomatik yakıcı sayesinde fısıltılı ses çıkaran iki sıra gaz alev aldı. Kedi miyavlamaktan vazgeçerek olanca sesiyle bağırmaya başladı. Sesi küçük bir erkek çocuğunkini andırıyordu. Büyük acı çeken küçük bir erkek çocuk. Dussander bunu düşününce daha keyifle gülümsedi. Kalbi göğsünü delecek gibi atıyordu. Kedi avaz avaz bağırarak fırında deli gibi debeleniyordu, etrafını tırmalıyordu. Kısa süre sonra fırından çıkan sıcak bir yanık kokusu mutfağa dolmaya başladı. Dussander yarım saat sonra 1 kilometre ötedeki Grant mağazasından $2.98 aldığı kebap çatalıyla fırını kazıyarak kedinin kömürleşmiş leşini çıkardı. Kedinin yanmış leşini boş bir un torbasına koydu, torbayı bodruma götürdü. Bodrumun zeminine beton dökülmemişti. Kısa bir süre sonra geri döndü, mutfağa bolca sprey sıktı. Böylece içerisi yapay çam kokusuyla doldu, pencereleri açtı, kebap çatalını yıkayarak yerine astı. Sonra oturup beklemeye başladı. Çocuk gelecek miydi acaba? Bir yandan da gülüyor gülüyordu. Dussander çocuğun gelmeyeceği kanısına vardıktan 5 dakika sonra Todd kapıdan girdi. Üstünde okul renkleri olan bir eşofman ceketi vardı ve San Diego Padres Baseball kaseti giymişti. Ders kitapları da koltuğunun altındaydı. Mutfağa girince yüzünü buruşturdu.
''Öf, ne kokuyor? Pek pis bir koku bu.''
Dussander bir sigara yaktı. ''Fırını denedim. Korkarım akşam yemeğimi yaktım. Olduğu gibi çöpe atmam gerekti.'' Ay sonuna doğru bir gün çocuk her zamankinden erken geldi. Daha okul dağılmamıştı bile. Dussander mutfakta oturmuş çatlak bir fincana koydu. Bourbon viskisini içiyordu. Sallanan sandalyesini de mutfağa taşımıştı artık. İçkisini içerek sandalyede sallanıyor, terlikli ayaklarını muşamba kaplı yere vuruyordu. Zevkli bir sarhoşluğun eşiğindeydi. Bir gece öncesine kadar hiç kötü düş görmemişti. Kulakları paralanmış sokak kedisini fırınladığından beri rahattı. Fakat bir gece önceki düş gerçekten çok korkunçtu, bunu inkar edemezdi. Tepenin yarısına eriştiği sırada onu yakalayarak aşağıya çekmişlerdi. Güçlükle uyanana kadar da ona anlatılamaz şeyler yapmışlardı. Fakat kendini zorlayıp uyandıktan sonra yine kendine güvenmeye başlamıştı. İstediği an bu düşleri sona erdirebilirdi. Bu kez bir kedi yeterli olmayabilirdi fakat köpek satan yerler vardı. Birden mutfağa giren Todd'un solgun yüzü çökmüştü ve terden parlıyordu. Dussander iyice zayıfladı diye düşündü. Gözlerindeki tuhaf ifadeyi de hiç beğenmemişti. Todd birden kafa tutar gibi konuştu.
''Bana yardım edeceksin.''
Dussander sakindi, ya öyle mi? Fakat birden endişelendi. Todd öfkeyle kitaplarını masaya atarken de duygularını belli etmeyerek sakin sakin baktı. Todd tiz bir sesle bağırdı.
Evet, Tanrı'nın cezası, bana yardım etmek zorundasın. Çünkü suç sende, bütün suç sende.
Yanaklarında pençe pençe kırmızılıklar belirmişti.
Bana yardım etmek zorundasın çünkü elimdesin. Sana her istediğimi yaptırabilirim.
Dussander sakin bir tavırla konuştu. ''Sana elimden geldiği kadar yardım ederim.'' Farkına bile varmadan bir kez daha yaptığı gibi ellerini kucağında kavuşturdu. Sallanan sandalyede öne eğildi, neredeyse çenesi ellerine değecekti. Bunu da bir kez yaptığını anımsıyordu. Sakin ve dost ifadeli yüzünden duymakta olduğu endişe hiç belli değildi. Öyle otururken arkasındaki ocağın önünde bir tencerede kuzu yahnisinin kaynadığını hayal eder gibiydi.
''Bana derdini anlat.''
Todd şiddetle ''Tanrı'nın belası sorun şu'' diye haykırarak Dussander'e katlanmış bir karton attı. Bu adamın göğsüne çarpıp kucağına düştü. Dussander o anda hissettiği güçlü öfkeye şaştı. İçinden kalkıp çocuğun yüzüne bir tokat atmak geldi ama bunu yapacak yerde sakin sakin baktı. Çocuğun karnesiydi bu. Karneyi açınca üstünde makine yazısı olan yarım sayfa kağıt kaydı. Dussander bunu daha sonra incelemek için bir yana koyarak çocuğun notlarına baktı. Bayağı zevk duyarak notlarım berbat evlat dedi. Çocuk sadece İngilizce ve Amerikan tarihinden geçebilecek not almıştı. Kalan derslerinin hepsi çok zayıftı. Todd kinle suç bende değil diye tısladı. Suç senin. Bütün o hikayeler. O hikayeler yüzünden karabasanlar gördüğümü biliyor musun? Oturup kitaplarımı açıyorum ve o gün bana anlattıklarını düşünmeye başlıyorum. Sonra annemin yatma zamanımın geldiğini söylediğini duyarak kendime geliyorum. Ama suç bende değil. Beni duyuyor musun? Suç bende değil. Dussander mırıldandı. Seni çok iyi duyuyorum. Todd'un karnesine takılan kağıdı okudu. Sevgili Bay ve Bayan Bowden, Todd'un ikinci ve üçüncü yarı yıl notlarını konuşmak için buluşmamızı öneriyorum. Daha önceleri okulda çok başarılı olan Todd'un şimdiki notları özel bir sorunun çalışmalarını etkilediği izlenimini uyandırıyor. Bu tür sorunlar genellikle durumu açıkça tartışmak sayesinde çözümlenebilir. Todd ilk yarı yıldaki sınavlarda pek başarılı olamamakla birlikte yine de geçti sayılır. Ama ikinci yarı yılda durum çok daha kötüye gidebilir. Bu yüzden sınıfta kalmamak için yaz kurslarına katılması da gerekebilir. Ayrıca Todd'un diğer derslerinde başarılı olamadığını da duydum. Bu yılki durumu onun koleje kabul edilebilmesinin imkansız olduğunu gösteriyor. Kolejde uygulanan testlerde başarılı olmasına da olanak yok sanırım. Hepimiz için uygun bir zamanda toplanıp konuşmaya hazır olduğumu belirtirken, bu tür durumlarda ilk fırsatta konuşmanın genellikle daha iyi sonuç verdiğini eklerim. Saygılarımla Edward French. 6. ayrımın sonu. Sayfa 71.